Ayrım 35. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 314. 3. Kısım. Rüzgar altı kayasının sadece bir girişi vardı. 3,5 metre yüksekliğinde kilitli, içeriden korunan, demir destekli ve çift kanatlı tek bir kapı. Loke ile Jean yaklaşırlarken kapının yanındaki duvarda yer alan küçük bir panel kayarak açıldı ve fener ışığında sadece bir silüetten ibaret olan bir kafa belirdi. Ardından her türlü lakaytlıktan yoksun bir kadın sesi duyuldu. "Kimsiniz?" "Arhon'un ve konseyin bir subayı," dedi Loke muhafıza geleneksel bir resmiyetle. "Bu porsunum. Bunlar da emirlerim ve kağıtlarım." Dipnot, porsun, gemilerin mürettebatından ve her tür donanımından sorumlu subay. Genç adam sıkıca dürülmüş bir dizi belgeyi kapının arkasındaki kadına uzattı. Kadın paneli kaydırarak gözetleme deliğini kapattı ve Loke ile Jean birkaç dakika boyunca konuşmadan yakınlardaki resiflere vuran dalgaların sesini dinleyerek beklediler. 2 ay henüz yeni doğuyor, güney ufkunu gümüşle yaldızlıyorlardı. Bulutsuz gökyüzündeki yıldızlar siyah bir beze serpilmiş toz şekeri zerrelerine benziyordu. Sonunda mekanik bir tıkırtı duyuldu ve ağır kapı kanatları gıcırdayan menteşelerinin üstünde dışa doğru savruldu. Muhafız kadın onları karşılamak için dışarı çıkıp bir asker selamı çaktı. Ancak Loki'nin evraklarını geri vermedi. "Gecikme için özür dilerim Kaptan Ravel. Rüzgar altı kayasına hoş geldiniz." Loke ile Jean kadını takip ederek kulenin giriş salonuna girdiler. İçerisi zeminden tavana kadar boylu boyunca uzanan siyah demir parmaklıklardan yapılma bir bariyerle ikiye bölünmüştü. Kapıları açıp kapatan mekanizmayı parmaklıkların öteki tarafında ahşap bir masanın başında oturan bir adam kontrol ediyordu. Loke ile Jean içeri girer girmez her iki kapı kanadı da arkalarından gümbürtüyle kapandı. Tıpkı kadın gibi adam da bilekliklerden, yelekten ve boyun muhafazasından oluşan fitilli siyah deri zırhının altına Arhon'un mavilerini giymişti. Sinek kaydı tıraşlı ve yakışıklı biriydi. Kadın Loke'nin belgelerini vermek için ona yaklaşırken demir parmaklıkların arkasında kıpırtısızca bekledi. "Kaptan Orrin Ravel," dedi kadın muhafız, "ve de porsunu, Arhon'un emriyle buradalar." Adam Loke'nin kağıtlarını uzun uzadıya inceledikten sonra kafasını olumlu anlamda salladı ve onları parmaklıkların arasından geri verdi. "Elbette, iyi akşamlar Kaptan Ravel. Bu adam porsununuz Jerome Valora mı?" "Evet Teğmen." "İkinci koğuştaki mahkumları mı göreceksiniz? Aklınızda belirli biri var mı?"
"Sadece genel bir inceleme Teğmen."
"Nasıl isterseniz." Adam boynunun etrafına astığı bir anahtarı çıkardı, parmaklıkların arasındaki yegane kapıyı açtı ve gülümseyerek dışarı çıktı. "Gözeticinin ihtiyaç duyduğu her türlü yardımı sağlamaktan memnuniyet duyarız komutanım."
"Bak ondan şüpheliyim," dedi Loke kamasını sol avucuna düşürürken. Uzanıp muhafız kadının sağ kulağının arkasına, yani deri boyunduru ile sıkıca örülmüş saçlarının arasındaki korumasız tek yere bir kesik attı. Haykıran kadın derhal karartılmış çelik meçini çekerek hızla ona doğru döndü. Meç daha kınını dahi terk etmeden önce Jean erkek muhafızın üstüne çullanmıştı bile. Rakibini parmaklıklara çarpıp sağ elinin kenarıyla boynuna sert bir kesme darbesi indirdiğinde adamdan şaşkınlıkla karışık bir boğulma sesi çıktı. Deri zırh darbenin ölümcül ihtimallerini durdursa bile çarpışmanın şiddetini azaltmadı. Jean nefesi kesilen muhafızı arkasından kolayca yakaladı ve mengene gibi bir tutuşla kollarını hareketsiz kıldı. Muhafız kadın kılıcıyla bir kesme hamlesi yaparken Loke geriye sıçrayarak onun menzilinden çıktı. Kadının ilk saldırısı hızlı ve neredeyse isabetliydi. İkincisi biraz daha yavaştı ve Loke ondan sakınmakta zorlanmadı. Muhafız üçüncü bir savuruşa hazırlanırken bocaladı ve ayakları birbirine dolandı. Şaşkınlıktan ağzı bir karış açıldı.
"Seni puş!" diye mırıldandı kadın. "Zehir!"
Muhafız taş zemine kafa üstü kapaklanırken Loki yüzünü buruşturdu. Onu tutmaya niyetliydi ama kamadaki madde tahmin ettiğinden daha hızlı etki göstermişti.
''Piç kurusu!'' diye öksürdü Teğmen. Jan'ın kollarının arasında boş yere debelenerek ''Onu öldürdün.''
''Tabii ki öldürmedim mankafa, cidden yahu. Buralarda ne zaman bir bıçak çeksen herkes doğrudan birini öldürdüğünü varsayıyor.''
Loki muhafızın yanına kadar gidip ona kamasını gösterdi. ''Kenarındaki maddeye akıl ayazı denir. Bütün gece deliksiz bir uyku çekecek. Yarın öğle vakti kendini berbat hissederek uyanacaksın, kusura bakma.''
Boynuna mı istersin yoksa avucuna mı?
Seni gidi tanrıların cezası hain.
O halde boynuna.
Loki adamın sol kulağının arkasına sığ bir kesik attı ve o da 8'e kadar bile saymadan muhafız Jan'ın kollarından ıslak ipekten daha gevşek bir şekilde sarkmaya başladı. İri yarı adam Teğmen'i nazikçe yere bıraktı ve kemerinden demir anahtarlar dizili küçük bir anahtarlık aldı.
''Tamamdır.'' dedi Loki. ''İkinci koğuşa bir uğrayalım bakalım.''
Dördüncü kısım.
''Bir ay öncesine kadar Ravel diye biri yoktu.'' dedi Stragos. ''Ta ki seni bulup da etrafına böyle bir yalan inşa edene dek. En güvenilir adamlarımdan onlarcası onun gerçek olduğuna, onunla aynı görevlere gidip aynı masalarda yemek yediklerine, işten, güçten ve havadan sudan konuştuklarına yemin edecekler. Pimpiriklilerim emirler, görev cetvelleri, maaş bordroları ve diğer belgeleri hazırlayıp bunları arşivime serpiştirdiler. Adamlarım Ravel adını kullanarak odalar kiraladılar, alışveriş yaptılar ve kılıç marinasına gönderilmek üzere üniformalar sipariş ettiler. Ben ihanetinin sonuçlarıyla uğraşırken Ravel hem uygulamada hem de anılarda tamamen gerçek gözükecek.
''İhanetimin sonuçları mı?'' diye sordu Loki.
''Nasıl ki Kaptan Bonair bundan 7 yıl önce Şah Meran'ımı alıp kızıl bayrak açarak bana ihanet ettiyse, Ravel de aynı şekilde bana ihanet edecek. Aynı olay aynı Arhon'un başına 2. defa gelecek. Bazı çevrelerde bir süre alay konusu olacağım. Uzun vadeli bir kazanç karşılığında ödenecek geçici bir kayıp.''
Stragos yüzünü buruşturdu.
''Kurduğum komploya halkın vereceği tepkiyi hiç düşünmedin mi Efendi Costa? Çünkü ben pekala düşündüm.''
Tanrılar aşkına Maxilan karşılığını verdi Loki. Teknenin nispeten küçük denebilecek, ana yelkeninin prasya alatlarından birinin düğümünü dalgın bir edayla kurcalarken. Denizde mahsur kalıp ucu ucuna anladığım bir meslekte ustalık taslarken ve damarlarımdaki kahrolası zehrin hayatta kalma mücadelesi verirken çektiğin zorluklar için seni dualarımdan eksik etmemeye çalışacağım.
''Ravel de senin gibi puştun teki'' dedi Arhon. ''Bu ayrıntıyı onun geçmişine hususi olarak eklettim. Şimdi Tal Verrar hakkında bilmen gereken bir şey var.'' Castellana'daki Zirve Kale Cezaevi Priori'nin inzibatlarınca korunur. Şehir mahkumlarının büyük bir bölümü oraya kapatılır. Lakin rüzgar üstü kayası çok daha küçük olmasına rağmen benim kontrolümdedir. Koruması ve ihtiyaçları sadece adamlarım tarafından karşılanır.
Arhon gülümsedi.
Ravel'in ihanetinin dönüşü olmayan bir noktaya ulaşacağı yer işte orası. ''Mürettebatına kavuşacağın yer de orası Efendi Costa.''
Beşinci kısım. Tıpkı Stragos'un önceden uyarmış olduğu gibi giriş salonunun altındaki ilk koğuş katında siyah demirden yapılmış geniş bir sarmal merdivenin dibinde etkisiz hale getirilmesi gereken bir muhafız daha vardı. Yukarıdaki taş kule muhafızlar ve simyasal fenerler içindi. Rüzgar üstü kayasının asıl amacı deniz seviyesinin çok daha altında, adanın derinliklerinde yer alan 3 kadim taş koğuş tarafından sağlanıyordu. Adam onların geldiğini görünce derhal saldırıya geçti. Hiç şüphe yok ki Loki ile Jan'ın merdivenden yalnız başlarına inmeleri prosedürlere tersti. Muhafız basamaklardan yukarı hücum ederken Jan önce adamın kılıcını düşürdü, sonra da suratına bir tekme atarak yüzü koyun yere mıhladı. Kadris'in gözetimindeki aylarda aldığı eğitim Jan'ı her zamankinden daha kuvvetli kılmışa benziyordu.
Loki dostunun altında debelenen zavallı muhafıza neredeyse acıyacaktı. Genç adam eğildi, muhafıza akıl ayazı tatbik etti ve neşeli bir ıslık öttürdü. Gece vardiyası bu kadardı. Aşçıların veya diğer hizmetlerin bulunmadığı çekirdek bir kadrodan ibaretti. Rıhtımlarda bir, holde iki, ilk koğuş katındaysa bir muhafız. Çatıdaki ikisi Stragos'un doğrudan emri üzerine ilaçlı çay içecek ve demliğin iki yanında uyuyakalacaktı. Sabahleyin uyandıklarında da etkisiz hale getirilmelerinin inandırıcı bir sebebi olacaktı ve tüm vukuat daha da içinden çıkılmaz bir hal alacaktı elbette. Rüzgarüstü kayasında herhangi bir tekne bulundurulmazdı. O nedenle mahkumlar eski koğuşların şıpır şıpır su damlayan duvarlarına oyulmuş demir parmaklıklı hücrelerinden kaçabilseler ve hem parmaklıklı giriş salonunu hem de güçlendirilmiş dış kapıyı aşabilseler dahi özgürlüklerine kavuşmuş olmaz, karnını doyurmaya hevesli pek çok şey tarafından ilgiyle izlenen, en az 1,5 kilometrelik bir su kütlesini de yüzerek geçmeleri gerekirdi. Loki ile Jean ilk katın hücrelerine açılan demir kapıyı aldırış etmeksizin sarmal merdivenden inmeyi sürdürdüler. Rutubetli havaya tuz ve yıkanmamış bedenlerin kokusu hakimdi. İkinci kattaki demir kapıdan girdiklerinde kendilerini 4 büyük hücreye ayrılmış bir koğuşta buldular. Uzun ve alçak tavanlı hücreler ikişerli gruplar halinde ortadaki 5 metrelik bir koridorun iki tarafına sıralanmıştı. 4 hücreden sadece ilki kullanımdaydı. Birkaç düzine adam duvarların yukarısına yerleştirilmiş parmaklıklı simyasal kürelerin soluk yeşil ışığında uyuyordu. İçerisi kirli çarşafların, sidiğin ve bayat yiyeceklerin yoğun kokusuyla leş gibiydi. Mahkumların etrafını silik sis demetleri sarmalamıştı. Loki ile Jean hücre kapısına yaklaşırlarken birkaç çift ihtiyatlı göz onları takip etti. Loki dostuna kafa sallayınca iri yarı adam yumruğunu kapının parmaklıklarına vurmaya koyuldu. Çıkan gürültü koğuşun su damlayan duvarlarından yankılanarak katlanılmaz bir hal aldı. Rahatsız olan mahkumlar sövüp sayarak ve bağırıp çağırarak pis yataklarından kalktılar. ''Orada rahatınız nasıl beyler?'' diye sordu Loki velvelenin arasından sesini duyurabilmek için bağırarak. Jean parmaklıklara vurmayı kesti. Evire çevire düzecek şöyle tatlı bir verrarlı kaptanımız olsa çok daha rahat ederdik dedi kapının yakınındaki bir mahkum. Boş laflara katlanacak sabrım yok dedi Loki az önce girdikleri kapıyı işaret ederek. Eğer o kapıdan çıkıp gidersem bir daha geri gelmem. Öyleyse defol git de rahat rahat uyuyalım dedi korkuluk kılıklı bir başka adam hücrenin karşı köşesinden. Ve eğer geri gelmezsem dedi Loki, birinci ve üçüncü koğuşların hücreleri mahkumlarla dolu olmasına rağmen bu koğuşun neden sizin haricinizde tamamen boş olduğunu asla öğrenemezsiniz. İşte bu söz adamların dikkatini çekti. Loki gülümsedi. Böylesi daha iyi. Adım Orrin Ravel. Birkaç dakika öncesine kadar Tal Verrar donanmasında bir kaptandım. Ve burada bulunmanızın sebebi sizi seçmiş olmam. Hem de her birinizi sizi seçtim. Sonra da boş bir koğuşa yerleştirilmeniz için sahte emirler hazırladım. 6. Kısım. Aslında 44 mahkum seçmiştim dedi Stragos. Sabah güneşinin altında rüzgar üstü kayasına bakıyorlardı. Mavi ceketli askerlerle dolu bir tekne muhtemelen vardiya değişimini gerçekleştirmek üzere adaya yaklaşıyordu. İkinci koğuşu onlar haricinde boşalttırdım. Tüm emirler Ravel tarafından imzalandı ve hepsi de oldukça inandırıcı görünüyor. Fakat yakından incelendiğinde sahte oldukları açıkça görülecek. Bunu daha sonra yeteri kadar sadık olmadığını düşündüğüm bazı katipleri tutuklatmak için makul bir bahane olarak kullanabilirim. Akıllıca dedi Loki. Evet diye devam etti Stragos. O mahkumların hepsi de çeşitli sebeplerle el konmuş gemilerden toplanan becerikli denizciler. Bazıları birkaç yıldır tutuklu. Aslına bakarsan aralarından çoğu Kızıl Ulağ'ın eski tayfaları. Subaylarıyla birlikte idam edilmedikleri için şanslılar. Hatta bazılarının korsanlık tecrübesi bile olabilir.
Kayada niye mahkum bulunduruluyor diye sordu Jean yani genel olarak.
Kürek mahkumları cevabını verdi Kaldris. Öylelerini el altında tutmak faydalıdır. Savaş çıkması halinde barış sağlanana kadar kalyon kürekçileri olarak çalışmayı kabul ederlerse suçları affedilir. Kayada genellikle bir iki kalyona yetecek kadar mahkum bulundurulur.
Kaldris tamamen haklı dedi Stragos. Dediğim gibi o adamlardan bazıları birkaç yıldır orada ama daha önce hiçbiri şu son bir aykine benzer koşullara katlanmak zorunda kalmadı. Onları temiz çarşaflardan tutun da düzenli öğünlere kadar her şeyden mahrum bıraktırdım. Muhafızlar onlara karşı zalimce davrandı. Yüksek seslerle ve soğuk su kovalarıyla uykularını böldüler. Şimdiye kadar aralarında rüzgar üstü kayasından, Tal Verrar'dan ve hususi olarak benden nefret etmeyen bir kişinin bile kaldığını sanmıyorum.
Loki yavaşça kafa salladı. Ve o yüzden Ravel'i kurtarıcıları olarak karşılamalarını bekliyorsun.
7. Kısım. Yani bu cehenneme tıkılmamızın sorumlusu sen misin koduğumun Verrar yalakası?
Mahkumlardan biri parmaklıklara kadar gelip onları sıkıca kavradı. Hücre koğuşundaki eksiklikler adamın eski zamanların kahramanlık heykellerini andıran korkutucu cüssesini henüz eritememişti. Loki adamın oraya yeni geldiğini tahmin etti. Kasları cadı tahtasından oyulmuş gibiydi. Cildi ve saçları simyasal fenerlerin yeşil ışığını küçümsercesine geri yansıtacak kadar karaydı.
''Bu koğuşa nakledilmenizden ben sorumluyum.'' dedi Loki. ''Ama sizi hapse attıran kişi ben değilim. Gördüğünüz muameleyi de ben ayarlamadım.''
''Muamele başımıza gelenler için çok süslü bir laf.''
''Adın ne?''
''Jabril.''
''Lider sen misin?''
''Neyin lideri?''
Adamın öfkesinin bir kısmı geçerek bitkin bir teslimiyete dönüşür gibi oldu.
''Demir parmaklıklar arkasında kimse lider değildir Kaptan Ravel.'' Biz uyudukları yere işeyen insanlarız. Kahrolasıca mürettebat listeleri veya görev çizelgeleri tutmayız.
Hepiniz denizcisiniz dedi Loki.
Denizciydik karşılığını verdi Jabril.
Ne olduğunuzu biliyorum. Aksi takdirde burada olmazdınız.
Bir düşünün. Hırsızlar dışarı salınır, Batı Kalesi'nde ağır işlere koşulur, ölene veya affedilene kadar köle gibi çalıştırılırlar.
Ama onlar bile gökyüzünü görür, onların hücrelerinde bile pencere bulunur. Borçlular borçlarını ödedikleri zaman gitmekte serbesttirler. Savaş esirleri savaş bitince evlerine dönerler. Ama siz zavallı hergeleler, sebepsiz yere burada hapissiniz. Sığırdan farkınız yok. Savaş çıkarsa küreklere zincirleneceksiniz.
Yok çıkmazsa, eh! Savaş hep çıkar dedi Jabril.
Sonuncusunun üstünden 7 yıl geçti dedi Loki parmaklıkları iyice yaklaşık adamın gözlerinin içine bakarak.
Belki 7 yıl daha geçer, hatta belki de asla çıkmaz. Bu koğuşta yaşlanmayı sahiden de istiyor musun Jabril?
Başka ne seçeneğim var ki kaptan?
İçinizden bazıları buraya bir gemiden getirildiniz dedi Loki. Kısa süre önce el konulan bir gemiden. Kaptanınız bir kama yaban arısı sürüsünü kaçak olarak kente sokmaya çalışıyordu.
Evet, şanslı girişim dedi Jabril. Bize o iş karşılığında yığınla altın vaat edilmişti.
O koduğumun şeyleri yolculuk sırasında 8 adamı öldürdü dedi başka bir mahkum. Paylarının bize kalacağını sanmıştık.
''Meğerse şanslı olan onlarmış.'' dedi Jabril. ''Bu tanrıların cezası yerden pay almaları gerekmedi.''
''Şanslı girişim şu anda Kılıç Marinası'nın ankrajında demirli.'' dedi Loki. ''Kızıl Ulak olarak yeniden adlandırıldı. Tefriş edildi, ikmali yapıldı, kalafatlandı ve dumanlandı. Yani güzelce elden geçirildi. Arhon onu hizmetine geçirmeyi planlıyor.''
''Aferin o geberesici Arhon'a.''
''Geminin komutası bana verildi.'' dedi Loki. ''Benim emrimde. Deyim yerindeyse anahtarları bende.''
''Öyleyse ne istiyorsun?''
''Saat 12.30'' dedi Loki sesini hücrenin arkasından dramatik bir şekilde akseden bir fısıltıya alçaltarak. ''Sabah vardiyasının gelmesine 6 saatten fazla var ve rüzgar üstü kayasındaki her muhafız şu anda baygın.'' Hücredeki tüm gözler ardına dek açıldı, şiltelerinden kalkan adamlar parmaklıkların arkasına yığılarak düzensiz fakat ilgili bir kalabalık oluşturdular.
''Bu gece Tal Verrar'dan ayrılıyorum.'' dedi Loke. ''Bu üniformayı son kez giyiyorum. Arhon'a ve onun temsil ettiği her şeye sırt çeviriyorum. Kızıl Ulağı yanımda götürmeye niyetliyim. Bunun için de bir mürettebata ihtiyacım var.''
Mahkum güruhundan bir itişme ve bağırışma cümbüşü koptu. Eller parmaklıkların arasından Loke'ye doğru uzandı. Genç adam bir adım geri çekildi.
''Ben bir gabirim.'' diye bağırdı mahkumlardan biri. ''İyi bir gabiyer, beni al.'' ''Denizde 9 yıl geçirdim.'' diye uludu bir diğeri. ''Ne iş olsa yaparım.''
Jean öne çıktı ve hücrenin kapısına tekrar vurarak kükredi. ''Sessizlik!'' Loke dostunun giriş salonundaki teğmenden aldığı anahtarlığı havaya kaldırdı. ''Pirinç denizinin güneyine yelken açacağım.'' dedi. ''İstikametim Hovarda limanı. Bu oylamaya veya pazarlığa açık bir konu değil. Benimle gelirseniz kızıl bayrak altında yelken açacaksınız. Hayalet rüzgarına ulaştığımızda ayrılmak isterseniz ayrılabilirsiniz. O zamana kadar para ve yağma için gözümüzü açık tutacağız. Kaytarıcılara yer yok. Ne bulursak eşit paylaşacağız.''
İşte bu onlara kafa yoracakları bir şey sağlar diye aklından geçirdi Loki. Çapulcu bir kaptan denizde ele geçirilen herhangi bir ganimetin genellikle 1/10 veya 1/4 alırdı. Eşit payın yalnızca düşüncesi bile pek çok isyankar dürtüyü bastırmaya yeterdi.
Eşit pay diye yineledi Loki bir kez daha patlak veren ani gürültünün arasında. Ama kararınızı şimdi ve burada vermek zorundasınız. Beni kaptanınız olarak belleyip ant içerseniz derhal serbest kalırsınız. Sizi bu adadan alıp Kızıl Ulağa götürme imkanına sahibim. Limandan ayrılmak ve buradan iyice uzaklaşmak için önümüzde saatler sürecek bir karanlık var. Benimle gelmek istemiyorsanız sorun değil. Ama öyle bir durumda benden iyilik beklemeyin. Biz giderken siz burada kalırsınız. Belki sabah vardiyasındaki askerler dürüstlüğünüzden etkilenir. Ama bundan şüpheliyim. ''Aranızdan kimler burada kalmak istiyor?''
Mahkumlardan hiçbiri konuşmadı. ''Peki kimler özgür kalıp mürettebatıma katılmak istiyor?''
Loke bağırış ve tezahürat tufanı karşısında yüzünü buruşturdu. Sonra da geniş ve samimi bir sırıtış takınmak için kendine izin verdi.
''Tüm tanrılar şahidiniz olsun.'' diye bağırdı. ''Dudaklarımızdan çıkan kalbinize dursun.''
''Bu da yemininiz olsun.'' dedi Jabril. Etrafındakiler kafa salladılar.
''Öyleyse ya o yemine bağlı kalın ya da ölmek için dua edin. Ve lanetlenin uzun sükût hanımının terazisinde kusurlu bulunun.''
''Öyle olsun.'' diye koro halinde bağırışlar yükseldi.
Loki anahtarlığı Jean'a verdi. O da sevinçten gözlerine inanmakta zorlanan mahkumların önünde doğru anahtarı bulup kilide taktı ve sertçe sağa çevirdi.
35. ayrımın sonu. Sayfa 324.